Silsileler halinde gelen büyük zaferlerle mukaddes ve mübarek emanetlere nail olmanın hazzı ve şükür hissi içinde olan Cihangir Sultan Yavuz, Piri Paşa ile bir gün sohbet ederlerken şöyle sordu.
Allah'ın izniyle büyük fütuhatlarda bulundu. Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn unvanına kavuştuk. Allah bize her zaman ve her mekanda zafer lütfetti. Hazinelerimiz lebalep altınla doldu. Şimdiden sonra bu devlet yıkılır mı?
Hakanım, bu hal, bu ruh, bu azim ve bu teslimiyetle bu devlet kolay kolay yıkılmaz. Lakin torunlarınızın zamanında Rabbin ihsan ettiği mükafatların, nimetlerin şükrü eda edilmez, emanetlere sahip olunmaz ve hak tevzi edilmezse yıkılır. En çok şu üç şeyden endişe ederim. 1. Sadrazamlık makamı liyakatlere göre verilmez, menfaat karşılığı olarak cahil ve ahmakların eline geçerse, dünya malı kalpleri işgal eder, rüşvet kapısı açılır, her türlü melanet akçeyle gerçekleşir ve bu yüzden makamlar ehliyetsizlere verilirse, devlet adamları hanımlarının tesiri altında kalır ve idarede onların da tesiri olmaya başlarsa, bu devlet yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutar.
Piri Paşa'nın bu sözleri üzerine celadetli padişah bir müddet sükuttan sonra şöyle dua etti.
Rabbim bizleri böyle bir akıbete duçar olmaktan korusun.
Sanki Piri Paşa bu ifadeleriyle bir tarih felsefesinin değerlendirmesini yapıyor ve istikbalde meydana gelecek hallerin işaretlerini veriyordu. Adeta gerileme devrinin farik sebeplerini izah ediyor ve gelecekten haber veriyordu.
Yavuz Sultan Selim Han devrinin ahlaki yüceliğini gösteren pek çok vaka vardır. Mısır'a giderken ordu-yu Hümayun'un Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Askerler de insandı, nefis sahibiydi. Üstelik şeytan onlarla daha çok uğraşırdı. Sultan Selim Han düşüncelere daldı.
Acaba askerlerim sahibinden müsaadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?
Sonra Yeniçeri ağasını huzuruna çağırttı ve emretti.
Ağa, fermanımdır. Bütün Yeniçeri, sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın. Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa derhal huzuruma getirilsin.
Yeniçeri ağası derhal harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek sonucu bildirdi.
Sultanım, koparılmış hiçbir elma ve meyve izine rastlamadık.
Yavuz bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak Allah'a hamd etti.
Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin. Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir orduyla beldelerin fethi mümkün olmaz.
Yavuz'un bu güzel hali neticesinde ilahi nusret ve inayet tecellileri daima ona yar olmuştur.
Rivayete göre Yavuz, Mısır seferinde Konya'nın Çumra Ovası'ndan geçerken ordusuna mola verdi. Bu esnada kendisi de birkaç kişiyle etrafı dolaşırken bir ihtiyara rastladı. Selam verdi, sonra sordu.
Emmi, uzak yerden geliyorum. Karnım aç. Yiyeceğin var mı?
Yaşlı zat meşgalesine devam ederek ilerideki bir tencereyi gösterdi ve buyur dedi.
Bu defa Yavuz işi büyüttü.
Fakat yalnız değilim. Ardımda kocaman bir ordu vardır.
Nur yüzlü ihtiyar hiç telaş etmeden sözüne devam etti.
Evladım, kaptaki aş hepimize yeter inşallah.
Gerçekten bütün asker bu kaptan karnını iyice doyurdu. Yine de kaptaki aş bitmedi. Bu hal karşısında hislenen Yavuz, bu yaşlı zatın duasını da alarak yoluna devam etti. Zafer sonrası bu zata tekrar uğradı ve bir isteği olup olmadığını sordu. Mübarek Allah dostu yavaş bir sesle sadece mendilini istedi.
Sultanım, bir ikincisi olmadığı için mendilimi verirseniz sevinirim.
Yavuz önce şaşırdı. Sonra da muharebede yaralandığı sırada yarasını bir mendille saran zatın bu olduğunu anlamakta gecikmedi. Mendili çıkarıp sahibine iade ederken gözleri nemlenen Yavuz, gönlünün derinliklerinden Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve sayısız nimetlerinden dolayı şükürler ediyordu.
Bu hadise, hak dostlarının Yavuz'un samimiyetine karşı maddi ve manevi tasarrufta bulunduğunun en bariz misallerindendir.
Cengaver Sultan çok sade bir hayat yaşadı. Az uyuduğu için ekseri geceleri kitap okumakla geçirirdi. Her öğün tek çeşit yemek yerdi. Ağaçtan tabak kullanırdı. Dünyevi lezzetlerden hoşlanmazdı. Bir gün oğlu Süleyman'ı, Kanuni'yi çok süslü görünce nükteli bir şekilde takıldı.
Oğlum, o kadar süslenmişsin ki annene giyecek bir şey bırakmamışsın.
Kendisi pek sade giyinirdi. Bunun sebebini soranlara ise şöyle derdi.
Süslü ve şaşalı giyinmek külfetten başka bir şey değildir. Niçin boş yere bu külfete katlanalım?
Bir elbiseyi eskiyene kadar giyerdi. Bütün devlet erkanı da böyle davranmak mecburiyetinde kalırdı. Bir defasında Venedik elçisinin İstanbul'a gelip huzur-u şahaniye yüz süreceği haberi geldi. Bunun üzerine vezirler üzerlerindeki hayli eskimiş elbiseleri değiştirme ihtiyacı hissederek sadrazam aracılığıyla durumu Yavuz'a tedirginlikle de olsa bildirdiler. Yavuz hiç kızmadı.
Münasiptir. Devletimizin ve milletimizin bir itibarı, bir şerefi vardır. Evet, bütün devlet erkanı için yeni elbiseler hazırlansın.
Elçinin geleceği gün bütün vezirler, yeni esvaplarıyla padişahın huzuruna vardılar. Ancak gördüklerine inanmayarak dehşetli bir hayrete düştüler.
Zira Yavuz'un üzerinde yine o eski elbiseleri vardı.
Tahtında oturmuş, keskin kılıcını çekip tahtın basamağına koymuştu. Karşı pencereden vuran gün ışığı altında parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Bu durum karşısında bütün vezirler, üzerlerindeki görkemli elbiselerinden utanıp şaşkın bir vaziyette kaldılar.
Görüşme bitip elçi dışarı çıktıktan sonra Yavuz, sadrazama bakarak dedi ki,
Paşa, var elçiye bir sor bakalım. Bizi nasıl bulmuşlar?
Sadrazam, padişahın emrini yerine getirip döndü ve elçinin intibaını nakletti.
Sultanım, Venedik elçisi, o kılıcın parıltısı gözümü öyle aldı ki kendilerini göremedim bile demektedir.
Yavuz tebessüm etti ve sadrazama şehadet parmağıyla kılıcını gösterdi.
İşte kılıcımızın ağzı kestikçe kafirin gözü ondan asla ayrılamaz ve bizi görmez. Ama Allah esirgesin, bir gün kesmez olur ve parlamazsa o zaman küffar bizi hem hor görür hem de tepeden bakar.
Yavuz dindar, mütevazı ve gururdan âriydi. Kuvvet ve kudretin Allah'a mahsus olduğunu, kendisinin ise zafer için bir vasıtadan ibaret bulunduğunu söylerdi. Nefs engelini aşamamanın korku ve endişesi içinde yaşardı. Tebaasının arasında dolaşır, onların dertlerine yakından muttali olmaya çalışırdı.
Harikulade bir dinamizme sahipti. Derin bir tarihi bilgisi vardı. Onun zaferlerinin neticesinin 400 küsür sene devam etmesi, gerçekleştirdiği işlerin büyüklüğünü göstermeye kâfidir.
Yavuz'u o korkunç Sina çölünde bir arslan, Mısır'a girişte mütevazı, gözü yaşlı, şükreden bir mümin, Üsküdar'da kendisini bir nefs muhasebesiyle yönlendiren, ilahi ve deruni lezzetlere müstarak bir derviş olarak görüyoruz. Hasan Can'a şu mısraları okuyordu.
Padişah-ı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış.
Böyle diyen Yavuz Sultan Selim Han, velilerin huzuruna girdiği zaman büyük bir edep ve mahviyet gösterir, gerekmezse konuşmaktan bile imtina ederdi.
Nitekim Şam'da yetişen büyük velilerden Muhammed Bedahşi Hazretlerini ziyaretinde hiç konuşmamış, sadece dinlemiş ve sonra da huzurundan öylece ayrılmıştı. Beraberinde bulunan devlet ricali, celadetli bir padişah olan Yavuz'un bu haline hayret etmişti.
Sultanım, sadece dinlediniz. Ne hikmettir ki bir kelam bile sarf etmediniz.
Yavuz da cevaben şöyle demişti.
Büyük Evliyaullah'ın meclisinde onlar konuşurlarken başkalarının konuşması velev cihan padişahı da olsa uygun düşmez. Biz sultan isek de böyle maneviyat sultanlarının himmetlerine her zaman muhtacız. Şayet huzurunda konuşmam gerekseydi bunu belli ederler ve söz etmemi temin ederler.
Bu büyük zatın da Yavuz'a olan teveccühü Yavuz'unkinden farksızdı. Ölüm döşeğinde bile Şam'ın ileri gelenlerini toplamış ve şu nasihati yapmıştı.
Sultan Selim Han'a itaatte kusur etmeyin. O, Allah katında övülmüş bir padişahtır. O, fetihle vazifelendirilmiş bir İslam kılıncıdır.
Evliyaullah'a pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi de hiç şüphesiz babası gibi Allah'ın has bir kulu idi. Onun keramet mahiyetinde pek çok davranışlar ortaya koyduğu tarihi gerçekler arasındadır.
Bir gün divandan içeri hiddetli bir şekilde girmişti. Elbisesini dahi değiştirmeden bir zaman odada dolandı ve kendisini kızdıran şeyi mırıldanıp durdu. Meğer Ferhat Paşa'nın İskender Çelebi'yi olur olmaz koruyup kayırmasına gazaplanmıştı. Çünkü aralarındaki dostluktan başka şeyler sezinlemişti. Sonunda yüksek sesle şu sözleri sarf etti.
Akıbet görürsün hele Ferhat. Sen şimdi İskender'i koruyup duruyorsun ama bu korumaktan ne fayda çıkacağını inşallah birbirinize karşı asıldığınız zaman görürsünüz.
Aradan seneler geldi geçti ve Kanuni devrinde bu iki şahıs Selim Han'ın dediği gibi karşı karşıya asıldılar.
Yavuz'un vefatına yakın zamanlardı. Vezirler el birliğiyle Rodos'a sefer için hazırlıklar yapıp orayı fethetmek niyet ve arzularını sultana bildirdiler.
Basiretli ve ileri görüşlü bir padişah olan Yavuz, kazandığı büyük muzafferiyetlere adeta gölge düşürmek istemiyormuşçasına sordu.
Hisar fethinde en önemli mühimmat baruttur. Söyleyin, kaç aylık erzak ve barutunuz vardır?
Vezirler ortalama bir tahminde bulundular. Ciddi bir hesap ve muhasebe yapmamışlardı.
Bunun üzerine Sultan Selim Han ileri görüşlülüğünü şöyle ifade etti.
Siz orayı 5 ay değil 6 ayda alamazsınız. 7 ayda da alamazsınız. O kale Allah bilir ya 8 ya da 9 ayda ancak alınır. Dolayısıyla elinizdeki hazırlıklarla oraya varılmaz. Benim seferim artık ahiret seferidir.
Sultanın bu sözleri kamil bir müminin firasetini göstermektedir. Nitekim 1 sene sonra vefat eden Yavuz'un ardından Kanuni zamanında Rodos kuşatıldı ve çetin bir mücadele neticesinde ancak 9. ayda fetih müyesser oldu.
1520'de Yavuz Selim yeni bir sefere hazırlanmak için Edirne'ye gidiyordu. Babasının vefat ettiği Uğraş köyüne gelmişti. Orada sırtında çıkan bir sivilceyi ikazlara rağmen "Benim canım kadınlarınki gibi tatlı değil" diyerek kopardı, kanattı.
Bu hadiseyi Yavuz'un nedimi olan Hasan Can şu şekilde anlatır.
Sırtında Şir Pençe adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyorduk. Kendisi çok muzdaripti. Yaralı bir aslan gibiydi. Aczi bir türlü kabullenemiyordu. Cengaverlerine taktik ve talimatlarına devam ediyordu. Yanına yaklaştım, bana kendi halini kastederek sordu.
Hasan Can, ne haldir?
Ben de artık fani yolculuğun sonuna gelmiş, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için gönlümü şimdiden yakan ayrılık hüznüyle "Padişahım, artık Allah Teala ile beraber olmak zamanınız herhalde geldi" dedim. Koca Sultan döndü, yüzüme hayretle baktı ve ekledi.
"Hasan, Hasan, sen beni bu ana kadar kiminle beraber zannederdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümde bir kusur mu müşahede eyledin?"
Bu sözler karşısında mahcup kalarak, "Haşa sultanım, öyle demek istemedim. Sadece içinde bulunduğunuz zamanın diğerlerinden farklı olduğunu beyan için ihtiyaten böyle cüret edebildim" dedim. Koca sultan artık bambaşka alemlere dalmış vaziyette bana son hitabı olarak dedi ki,
"Hasan, Sure-i Yasin'i oku."
Nemli gözlerle tilavete başladım. Selam ayetine geldiğim zaman muazzez ruhunu Rabbine teslim etti.
Şair Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim Han'ın ahirete rıhletini, yolculuğunu şu içli ifadelerle anlatır.
Bir gün çalındı nevbeti takdir rıhlete, ukbada yol göründü hudadan bu davete.
Yani, bir gün takdir nevbeti ebedi yolculuk için çalındı. Allah'tan gelen bu davete ahiretteki yol göründü.
Doldukça doldu gözleri eşki firak ile, kudretli padişah veda etti millete.
Yani bunu gören Yavuz Han Rabbine kavuşacağı için sevindiyse de gözleri sevdiklerinden kısa bir müddette olsa ayrılacağı için doldukça doldu ve o kudretli padişah millete böylece veda etti.
Tevhid maksadıyla geçirmişti ömrünü, ref etti armağanını dergâh-ı vahdete.
Yani ömrünü ilahi kelimetullah yolunda tevhid maksadıyla geçirmişti. Nihayet armağanını vahdet dergahına yükseltti.
Didar-ı fahri alemi görmekti gayesi. Gark-ı huşu çıktı huzuru risalete.
Yani gayesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nurlu yüzünü seyretmek olduğu için büyük bir huşu ve edebe garg olarak onun huzuruna çıktı.
8 senelik saltanatı boyunca kazandığı muazzam zaferler, dünyaya ait şanlar, şerefler, fanilerin iltifatları kendisini sekre sürükleyip mağlup edemedi.
620 sene içindeki 8 senelik Yavuz devri, vakti kısa fakat gölgesi uzun ikindi zamanına benzetilir.
Kanuni'nin başarılarının sırrını babasının kendisine bıraktığı kolay kolay sarsılmaz, kuvvetli maddi ve manevi mirasın içinde aramak lazımdır.
Ya Rab, bizleri Yavuz Sultan Selim Han gibi bir taraftan cihat yolunda cevval bir cengaver, diğer taraftan yüce huzurunda gözü yaşlı şükreden bir mümin, İlahi ve deruni lezzetlere müstaharak bir derviş eyle.